Ustam ve Ben, Elif Şafak, 36. Ayrım. Ramazan ayında yakıcı bir ikindi vaktiydi. Oruç süratlerini kesmişti. Cihan açlığa o kadar dert etmiyordu ama susuzluk vahimdi. Sahurda kaç maşrapa su içerse içsin, inşaat sahasında bir saat çalışınca dili damağı kuruyordu. Aralarda kaçamak çeşmeye gidiyor, ağzını çalkalıyordu. Bir gün gene böyle gizlice çeşmeye giderken az ileride bir karaltı fark etti. Dikkatlice bakınca dilsiz kalfa Yusuf'u tanıdı. Nicedir onunla konuşmak istemiş, bir türlü fırsat bulamamıştı, peşine düştü. Yusuf çotanın ara sıra girip serinlediği havuza yönelmişti. Orada oturmuştu, yüz ifadesini okumak zordu. Cihan onun da susuzluğunu gidermeye geldiğini zannetti. Fakat Yusuf, az önce sevdiği birinden ayrılmış gibi durgun ve üzgün, öylece durmuş suyun yüzeyinde aksini seyretmekteydi. Cihan bir müddet izledi. Yusuf öyle dalgındı ki eldivenli elleri hareketli olmasa cansız zannedilebilirdi. Karanfil Kamil Ağa'nın acayip şeyler koleksiyonundan bir oyuncak bebekti sanki. Derken usulca eldivenlerini çıkardı, elleri ince ve beyazdı. Cihan'ı esas hayrete düşüren en ufak bir yanık izinin bile olmamasıydı. Neden herkese yalan söylemişti? Ardından gelen şey daha da hayretengizdi. Yusuf bir şarkı mırıldanmaya başladı. Sesi daha evvel kimselerin işitmediği o ses kıvrak ve kadifemsiydi. Cihan nefesini tuttu ve bunca zamandır dilsiz zannettiği çırağa baktı. O an yanlışlıkla bir kuru dala bastı, çıtırtıyı duyan Yusuf sıçrayarak döndü ve onu gördü. Suratı asıldı, dudağı bir çocuğunki gibi sarktı. İkisi de bir an ne yapacaklarını bilemeden birbirlerine baktı. Cihan allak bullak halde işine döndü, olanları zihninden uzaklaştırmaya çalıştı. Gene de arada dönüp Yusuf'a bakmadan edemiyor, onu her seferinde başı eğik, gözleri yerde yakalıyordu. Cihan ancak akşam üzeri oturup bu muammaya kafa yorma imkanı buldu. Sakalsız yüzü, uzun ve kıvrık kirpikleri, kucağına bıraktığı eldivenli elleriyle o mahcup oturuşu. Şimdi anlaşılıyordu. Nasıl olmuş da daha evvel anlayamamıştı. Ertesi sabah Yusuf'u toza ve kire bulanmış vaziyette çizim yaparken buldu. "Konuşmamız lazım," dedi Cihan. "Gel benimle Allah aşkına." Yusuf endişeyle baktı ama itiraz etmedi. Bir ağaç gölgesi bulana kadar sessizce yürüdüler. Yere bağdaş kurup oturdular. Cihan lafa nasıl başlayacağını bilemedi. "Sana hep gıpta ettim. Allah vergisi bir kabiliyetin var. Ustam seni baş kalfa yapınca kıskandım ama şaşırmadım." Sırtında moloz taşıyan bir amele geçti önlerinden, dikkatleri dağıldı. "Lakin tuhaf hareketlerim vardı," dedi Cihan. "Başımıza gelen kazalarda hep senin parmağın olduğundan şüphelendim." Yusuf'un kaşları hayretle kalktı. "Ama şimdi anlıyorum ki başka bir şey varmış. Sır küpüydün, nedenini çözdüm. Dilsiz değilsin. Sesini herkesten gizliyordun çünkü erkek değilsin." Bunu işitince hayalet görmüş gibi kocaman açıldı Yusuf'un gözleri, titredi, dudakları kıpırdandı. O kadar uzun zamandır sesini doğru dürüst kullanmıyordu ki bir an bocaladı. "Ki kimseye diyecek misin?" "Bilmiyorum, derdim seni üzmek değil ama." Araya girdi. "Yusuf, şayet söylersen sonum olur. Sana her şeyi anlatırım. Yeter ki kimseye bir şey deme." Dilsiz çırağın yalanını keşfetmek Cihan'da hem ona hem ustasına karşı merak uyandırmıştı. Sinan'ın bu durumdan haberdar olduğundan emindi. Yusuf'un bir kadın olarak yıllar yılı sayısız inşaatta, yüzlerce amele arasında çalışmasını sağlayan, buna itiraz etmediği gibi izin veren Sinan'dan başka kim olabilirdi? Bütün hafta bu meseleyi düşündü. Neticede ustasını görmeye gitti. "Filbaz," dedi Sinan şen bir sesle. "Soracakların var besbelli. Müsaade buyurursanız kalfaların nereden seçtiğini bilmek isterim. Mahir olanlar arasından. Enderun'da bir dolu talebe okur. Bizden daha iyileri var. Belki," dedi Sinan, cümleyi havada asılı bıraktı. "Eskiden zannederdim ki en âlâ biziz ya da en akıllı. O sebepten bizi çırak seçtiğini sanırdım. Ne kibirliymişim. Artık biliyorum ki öyle değil. Biz ne en yetenekli ne fevkaladeyiz. Zaten en iyileri değil. Aradığı kelimeyi bulmak için durakladı. İyi ama arızalı olanları alıyorsun usta. Doğru mu? Sinan bir an durdu. Haklısın. En zekiler yahut en talihliler zaten kendi başının çaresine bakar. Bana kabiliyetli şaşkınlar gerek. Çıraklarımı dikkatle seçerim. Maharetli, akıllı, lakin gidecek yeri olmayanları tercih ederim. Ama neden? Sinan derin bir nefes aldı. Senin denize açılmışlığın vardır. Bu bir soru değildi ama Cihan başını salladı. Hiç kıyıya vurmuş yavru kaplumbağaları gördün mü? Bütün güçleriyle yürümeye devam ederler. Ama istikamet yanlıştır. Onları denize ait oldukları yere döndürecek bir ele ihtiyaç duyarlar. Sinan artık iyice beyazlamış olan sakalını çekiştirdi. Seni ilk gördüğümde ne zeki ne cevval olduğunu anladım. Şayet çok çalışırsan iyi bir öğrenci olabilirdin, buna inandım. Cihan başını eğdi, ustasını dinlerken aradığı kelimeyi bulmuştu. İncinmişler. Sinan'ın da ta en başından beri ne yapmaya çalıştığını anladı. Cihan, Davut, Nikola ve Yusuf. Dördü de dünyanın ayrı köşesinden, birbirinden alabildiğine farklı ama benzer şekilde incitilmiş insanlardı. Mimarbaşı Sinan sadece bina yapmayı öğretmekle kalmıyordu onlara. Aynı zamanda ruhlarındaki yaraları da tamir ediyor, çürümüş, viran olmuş kısımlarını onarıyordu. Sabırla, sebatla. Cihan sözünü tuttu. Yusuf'un sırrını kimselerle paylaşmadı. Hatta hayvandan mahfeye, mahveden insanlara geçer diye batıl bir itikada kapılarak çotaya bile açmadı. Peyderpey iş aralarında Yusuf ona hikayesini anlattı ve eski ismini ifşa etti. Sanca. Salamanca denen bir şehirde mor salkımlarla kaplı, süt beyaz büyük bir evleri varmış. Babası namlı bir hekimmiş, hastalarına şefkatli, karısına ve çocuklarına karşı sert olan bu adamın en büyük arzusu, üç oğlunun onun asil mesleğini devam ettirdiklerini görmekmiş. İlaveten kızının da tedrisi hususunda ısrarcıymış. Böylece eve gelen her muallim dört çocuğa birden ders verilmiş. Kızın 8 yaşına bastığı yaz veba şehrin kapılarından içeri dalmış. Ölüm birer birer oğlanları almış. Geriye sadece Sanca kalmış. Sırtında kendisinden çok sevilenler ölmüşken hayatta kalmış olmanın verdiği yükle. Kederden hissizleşen annesi, Valladolid yakınlarında bir manastıra kapanmış. Dünyaya sırt çevirmiş. Sanca ve babası baş başa kalmışlar. Adam onun gayretlerini küçümsese de Sanca canla başla babasına bakmış. Zamanla kızına dersler vermeye başlamış adam. Tıp dersleri değil. Zira kadınların tabiatları gereği hekimlik yapamayacağına inanılmış. Başka alanlarda bildiği her şeyi öğretmiş kızına. Aritmetik, cebir, felsefe. Öğrenme aşkından ziyade babasının sevgisini kazanabilmek ümidiyle iyi bir talebe kesilmiş Sanca. Ama zamanla öğrendiklerini de sevmiş. Giderek daha iyi hocaları olmuş. Dertli ama yetenekli bir mimar varmış mesela. Sanca'ya uzun müddet ders veren ve aralarda ondan bir iki öpücük çalmaya çalışan bir adam. Babasının arkadaşları da kendisi gibi ilme kıymet veren insanlarmış. Yahudi dönmesi, konversos, Katolikler, Müslüman Araplar her dinden insandan ders almış. Yine de korku kol geziyormuş. Engizisyonda yargılananlar yakılıyor, yanık et kokusu rüzgarla yayılıyormuş. Sağlığı bozulmaya başlayan babası Sanca'yı bir akrabanın oğluyla evlendirmeye karar vermiş. Sanca hiç karşılaşmadığı bu zengin tüccardan daha görmeden nefret etmiş. Yalvarmış babasına onu göndermesin diye ama beyhude dinletememiş. Kızı sözlüsüne götürecek olan gemiyi korsanlar basmış. Haftalar süren, hatırlamak bile istemediği binbir eziyetten sonra kendini İstanbul'da esir pazarında bulmuş. Sarayla bağları olan bir sazende satın almış onu. İnce ruhlu, nazik biriymiş şansına. Yoksa korkunç birine de düşebilirmiş. Bu arada İslam'a döndürülüp adı Nergis olarak değiştirilmiş. Hiç istememiş bunu ama elden bir şey gelmemiş. Sazende ona iyi davranmış. Kızın kitaplara, çizime meraklı olduğunu anlayınca kırmayıp bunları tedarik etmiş. Fakat adamın karısı her günü burnundan getirirmiş. Onun gençlik ve güzelliğine hasedinden iyi bir odalık olmadığını, iş yapmadığını söylermiş. Hala gizli gizli haçlı, çanlı Hristiyan kiliseleri çiziyor dermiş. Sazen de zevcesinin şikayetlerini dinler gibi yapar, oralı olmazmış. Bir gün adam seyahatteyken karısı Sancha'yı dövüp resimlerini yırtmış. Tevafuk bu ya, aynı günün akşamı adam rahatsızlanıp eve erken dönmüş. Birkaç gün geç dönse Sancha'nın yara bereleri iyileşecek ve belki de kaderi bambaşka olacakmış. Ama bu şekilde kızın yırtılan esvabını, çarpılmış suratını, şişmiş gözlerini görmüş. Yırtılan resimleri bulmuş, içlerinden bir tanesi sağlam kalmış. Bunu alıp öteden beri tanıdığı Sinan'a göstermiş. Ser mimar çizinip beğenip bunu yapanla tanışmak isteyince şaşıran adam, resmin evindeki bir odalığın ellerinden çıktığını, artık bakire değilse de kızın genç ve ay parçası gibi güzel olduğunu ve Sinan arzu ederse seve seve ona hediye edebileceğini söylemiş. Çünkü kendi evinde kalacak olursa karısı kilim gibi ayaklarının altında ezecekmiş kızcağızı. İşte Sancha Sinan'ın evine böyle varmış. Sabahtan öğlene kadar efendinin karısı Mihriye ev işlerinde yardım ettiği takdirde kütüphaneyi kullanmasına, çizim yapmasına izin verilmiş. Bir sene sonra Sinan yeteneğini gördüğü kıza ders vermeye başlamış. Bu umulmadık talebeden memnun olmakla beraber onu inşaat sahalarına götürmeye aklının ucundan bile geçirmezmiş elbette. Sinan, Şehzade Camii'nin temelini attığında Sancha onunla birlikte çalışmak için gece gündüz yalvarmış. Tekrar tekrar reddedilmiş. O da bir makas alarak kızıl kahve saçlarını kesip bir öbek halinde üstadın kapısının önüne bırakmış. Ertesi sabah odasından çıkan Sinan, ipek gibi saçlardan bir halıya basmış. Anlamış, Sancha'ya erkek kıyafetleri bulmuş. Kız bunları giyince Sinan hayret etmiş. Kız pekala delikanlı zannedilebilirmiş. Tek engel sesiymiş, bir de elleri. O zaman kızın dilsiz olmasına karar vermişler. Ellerini de bir çift eldivenle saklamış. Derisinin yandığını söylemişler. Böylece Sancha olmuş Sinan'ın Lal Çırağı Yusuf. Sancha bütün bunları Molla Çelebi Camii inşaatında çalışırlarken bir ikindi vakti anlattı Cihan'a. Müseddes kubbeli bir baldaken ve üstü kubbeli dört kulecik. İki kalfa mihrabın üzerinde yarım kubbeye bakan bir peykede oturuyorlardı. Kimse bilmiyor mu diye sordu Cihan. Sadece bir kişi dedi Sancha. İtalyan bir mimar, Tommaso. Her daim bizim ustanın peşinde casusluk eder. Bir defasında konuştuğumu duydu korkarım. Cihan bir ses işitti. Gececil bir hayvanın çıkaracağı hışırtı kadar belli belirsiz. Korkuyla arkaya döndü. Kalbi göğsünün içinde küt küt atarken kalkıp etrafa bakındı. İleride sinsi sinsi gezinen birkaç adam gördü. İçlerinden birini tanıdı. Selahattin'in kardeşiydi. Mezarlıktaki tatsız konuşmayı hatırladı. Genç adamın Sinan'ı ağabeyinin ölümünden mesul tuttuğunu ve ondan nefret ettiğini biliyordu. Hırsızlık etmeye gelmiş olabilirlerdi. İnşaat sahalarının etrafında her daim birkaç tane olurdu. Malzeme çalmanın yollarını ararlardı. Sancha'yı telaşlandırmamak için üzerinde durmadı. Seni Tommaso'yla beraber gördüm dedi Cihan tekrar yerine oturunca yüzü gölgelendi. Demek buymuş sebebi. Tehdit edip sıkıştırıyor değil mi? Sancha gözlerini yere indirdi. Evet. Ama zengin değilsin ki ne istiyor senden? Para pul peşinde değil dedi Sancha. Mintanın ucunu parmakları arasında çevirerek üstadın çizimlerini istiyor. Cihan dehşetle baktı. Verdin mi yoksa? Birkaç vasat taslak verdim. Onlar da Sinan'a değil bana ait. Bilmiyor aptal. Ustama ihanet etmem. Bağışla dedi Cihan. Senden şüphelenmekle aptallık ettim. Bir tebessüm geçti aralarında, bir kardeşlik bağı. Halbuki Yusuf'un o an anlatmadığı, Cihan'ın da ancak zamanla keşfedeceği bir sır daha vardı. Buydu Sancha'ya güç veren ve sonuna kadar Sinan'a sadık kalmasını sağlayan. Onun çırağıydı, onun odalığıydı, onun esiriydi, onun baş kalfasıydı ve taş çatlasa kızı olacak yaştaydı. Ama yine de Yusuf ve Nergis yahut Sancha, Garcia de Herrera, O incecik vücudunda haddinden fazla isim taşıyan bu can, Üstad Sinan'a kör kütük aşıktı. Cihan ile Sanç'a bir daha böyle samimi sohbet etme fırsatı yakalayamayacaktı. Aynı günün akşamı yeni bir felaket oldu. Koca taşlar yerlerinden kayıp düştü ve iki ırgatı yaralayıp tecrübeli ustabaşı Karlı Gabriel'i öldürdü. Kimsenin açıklayamadığı kazalarda peşlerini bırakmayan lanet de yeniden başlamıştı. Memleketin önde gelen dehalarından Takiyettin, sarayda yükselmiş, artık müneccimbaşı olmuştu. Sinan'ı sık sık ziyaret ediyordu. İkisi kütüphaneye çekilip saatlerce konuşurdu. Bir şeyler dönüyordu ama ne olduğunu kestiremiyordu Cihan. Bu ihtiyar adamları çocuk gibi heyecanlandıran ne olabilirdi? Müneccimbaşı ile mimarbaşı daima birbirlerine saygı beslemişti. Takiyettin defalarca yeni bir caminin temel atma merasiminde hazır bulunmuş, ölçümlere yardım etmişti. Benzer şekilde o da hendese ilmine dair hususlarda Sinan'a akıl danışırdı. İki adam pek çok lisanda Türkçe, Arapça, Farsça, Latince ve kısmen İtalyanca okuyabiliyordu. Yıllar yılı sayısız kitap, fikir ve muhtemelen sır paylaşmışlardı. Bir ortak yanları sayılar ise bir diğeri çalışkanlıklarıydı. Her ikisi de onlara bahşettiği hünerler için Allah'a teşekkür etmenin en âlâ yolunun durmadan çalışmak olduğuna inanırdı. Tembellikten, cehaletten haz etmezlerdi. Benzerliklerine rağmen kişilikleri farklıydı. Takiyettin duygulu, tutkulu bir adamdı. Yüzü kalbinden geçen her hissi okuyabileceğin açık bir kitaptı. Sevindiğinde gözlerinin içi gülerdi. Düşünceliyken tesbihini öyle hızlı çekerdi ki neredeyse ipini koparırdı. Öğrenme aşkıyla mezarcılara rüşvet verip, üzerinde çalışacağı cesetler getirttiği rivayet edilirdi. Şayet bir astronomun insan vücuduyla ne işi olduğunu soran çıkarsa, külli kainatla cüz'i kainatın birbirinden kopuk olmadığını söylerdi. Sık sık ulemanın kibrinden ve ahalinin cehaletinden şikayet ederdi. Öyle ateşli bir ruhu vardı ki arkadaşları onun kendini yakmasından endişe ediyordu. Takiyettin'in hararetli ve heyecanlı hali, coşkusunu nadiren belli eden Sinan'ın sakinliğiyle taban tabana zıttı. Yalnız şimdi Sinan da heyecanlanmış görünüyordu. Günlerini mutat olduğu üzere okuyup çizim yaparak geçirse de, aralarda uzun uzun camdan dışarı bakıyor, dalgın görünüyordu. Cihan onun birkaç kez hizmetkarlara adına bir haber gelip gelmediğini sorduğunu işitmişti. Bir çarşamba günü kalfalar ustaların evinde çalışırken beklenen haberci, elinde bir kağıt tomarıyla çıka geldi. Sinan öğrencilerinin meraklı gözleri önünde mührü kırıp mektubu okudu, yüzü güldü. "Bir rasathane inşa ediyoruz," dedi. Semanın engin karanlığını incelemeye adanmış bir mekan. Daha evvelki tüm rasathanelerden hem şarkta hem garptakilerden büyük olacaktı. Dünyanın dört yanından ilim ehli buraya gelmeye can atacaktı. İstanbul bir irfan merkezine dönüşecekti. Sultan Murat, Takiyettin'in yıldızları ve gök cisimlerini öğrenme arzusunu destekleyeceğine söz vermişti. "Kainata dair idrakımız misliyle artacak," dedi Sinan. "Peki ama bizi neden alakadar ediyor?" diye sordu Davut çekinerek. Sinan dedi ki, "İlim birçok atın çektiği bir araba gibidir. Şayet küheylanlardan biri şaha kalkar hızlanırsa, diğer atlar da kendiliğinden hızlarını artıracak, arabanın içindeki seyyahlar, yani ehli hikmet, bundan kazançlı çıkacaktı. Demek ki bir alandaki ilerleme diğer sahalardaki gelişmeleri teşvik ederdi. Kaldı ki mimari başka ilimlerle dost olmak mecburiyetindeydi. Hendeseyle, felsefeyle." "Bir şey daha var," dedi Sinan. "Rasathaneyi siz inşa edeceksiniz. Ben göz kulak olurum ama sizin eseriniz olacak." Kalfalar ağızları açık baka kaldılar. İnanamıyorlardı. Bunca sene birçok inşaatta çalışmışlardı ama hiç kendi eserlerini vücuda getirmemişlerdi. "Ustam, bizi ihya ettin," dedi Nikola. "Allah yolunuzu açık etsin," dedi Sinan usulca. 36. ayrımın sonu sayfa 354, devamı 37. ayrımda.